Ayrım 6.
Banyoda kan izlerini bulduğum ve Christian'ın kollarına baktığım gün her şeyi anladım. Babamın benim eğitimimde yaptığı hataları tekrar etmeyeceğim derken her şeyi hatalı yapmıştım. Christian diskoteye gitmeye başladığında bundan hoşlanmamıştım. Ancak bütün arkadaşları gidiyordu. Ben de babam gibi davranmak istemedim. Erkek arkadaşını tanıştırdığında hoşgörülü davranışını sürdürdüm. Kızımın bu yaşta ilk aşkını yaşamasını doğal karşıladım. Birlikte yaşadığım erkek Christian'ın arkadaşlarında kalmasına karşıydı. Bu konuyu çok tartıştık. Ben bir kötülük olmadığına inanıyordum. Kızımın bir erkek arkadaşı olmasının onun gelişmesi açısından iyi olduğunu düşünüyordum. Kızıma güveniyordum. Öte yandan kimi arkadaşlarının uyuşturucu kullandığından söz etmesi beni korkutuyordu. Ancak yapacak bir şey yoktu. Kızımın kullanmadığından ve kullanmayacağından da emindim. Gerçeği anladığımda 1977 Ocak ayının sonundaydık. Gerçek korkunçtu. Banyoya girmek istiyordum, kilitliydi. Christian içerideydi, kapıyı açmıyordu. O an kesin olarak anladım. Uzun süre kendi kendimi aldattığımı fark ettim. Kapıya vurmaya başladım. Açmak istemiyordu, çılgına döndüm. Bağırdım, yalvardım. Sonunda hızla banyodan çıktı. Banyoda isten simsiyah olmuş bir kaşık ve duvarda kan damlaları buldum. Bütün gücüm tükenmişti. Yanına gittim, ağlıyordu. Kollarımı açtım, iğne yerlerini gördüm. Gerçeği açıkladı, ne yapacağımı bilmiyordum. İşte kaçındığım gerçekle bir anda yüz yüze gelmiştim. Alışkanlığı bırakma çabası ilk hafta başarılı geçti. Umutlarım canlandı. Kurtulmuştu. Yeniden okula devam etmeye başladı. Eski çevresine döndü. Sürekli olarak kuşkulanıyordum ama ne yapacağımı bilmiyordum. Bir tuvalette aşırı dozdan öleceğini biliyordu. 1977 yılında yayınlanan Kanat Güner'in Eroin Güncesi adlı romanında kendi yaşantısını anlatan yazar, romanı için şunları söylemiştir. Bugüne kadar ne bok yediysen boşalttım ve rahatladım işte. Yazdım hepsini. Hayatımın bir dönemini önce oynadım, sonra yazdım. Yazar romanında madde alt kültürüne giriş nedenlerini şöyle anlatıyor. 17 yaşında İstanbul'a tıp öğrenimi yapmak amacıyla geldim. Tanrı, devlet, para, cinsellik kavramlarını sorguladım. Ruhsal çatışmalarım, çelişkilerim oldu. Ailem, arkadaşlarım bana destek olmadı, yardım etmedi. Çıkış yolu bulamadım. Bir şeyler yapmam gerekiyordu, beceremedim. Ruhsal yapımın özellikleri beni eroine götürdü. Anarşist ruhluyum. İlla ki farklı olanı da bileceğim. Yani bana gösterilen doğru yolu değil, yan yolları da bilmek. Hatta hep o yollarda devam etmek. Çünkü etrafına bakıyorsun, herkes doğru olan yolda yürüyor. Hiçbir bok oldukları yok. Hayatın anlamını ararken girilen yolun eroine çıkması sevimsiz bir durum. Ama galiba eroin bağımlısı olduktan sonra o da kalmıyor. Çünkü o zaman hayatın tek anlamı oluyor. Eroin ya da onların deyişiyle H. Eroin aldıktan sonra çirkinlikler daha belirgin oluyor. Ama sana değmiyor. Eroin bağımlıları grup halinde yaşıyor. Aynı şeyin peşinde koşturuyorsun. Aynı şeyi düşünüyorsun. Bütün derdin, aklın, fikrin hep H. Hep birlikte aranıyorsun. Bulduğum zaman hep birlikte takılıyorsun. Ben o kadar o insanlardan değilim. Mesela hırsızlık yapmıyorum. Benimle birlikte başlayanların yapmadığı kalmadı sonuçta. Ben hep bir şekilde para buldum. Para yönünden şansım hep yaver gitti. Bu kadar çirkin. Ya bu çirkinliğin bir parçası olacaksın ya da vazgeçeceksin. Ya da bir şekilde öğreneceksin insanların ne yaptığını. Çünkü ben çok kolay kapılıp gidiyorum. Salak gibi. Hemen gidiyorum. Burnumu her deliğe sokuyorum. Bırakmak istiyorsun, hadi artık bitsin bu muhabbet diyorsun. Ama gidecek yerin de yok. Çoğunun ailesi kabul etmiyor. Çoğunun krizi atlatacak bir yeri bile yok. Böyle devam ediyorsun. Krizin her geçen gün daha kötü olacak, bunu biliyorsun. Bir tuvaletin bir köşesine geberip gitmektense gelsinler orada ölsünler. Orada overdose'a girsinler ki gönüllü doktor müdahale etsin. Yoksa acayip gidecekler. Eroin bağımlısı olmaktan kurtulan ve kendi deyimiyle şimdilik temiz bir eroin bağımlısı olan Kanat Güner, Eroin Güncesi adlı kitabını yayınlamış olmaktan mutluluk duyuyor. Bir şeyler de yapmam gerekiyordu. O kadar boştum ki bir de hep dürtüklendim. Etrafındaki insanlar yaz bastıralım filan dediler hep. Acayip kolay çıktı kitap ama tabii şey var. Gurur veriyor bu kitap bana. Hoşuma gidiyor, bir şey hissediyorum kendimi. Uzunca zamandır bunu hissediyorum. Öyle dolaşan ceset gibi bir tiptim. Bu kitap bana daha sonrası için güven verdi. Ama ne yazık ki 1998 yılının baharında Kanat Güner kendisinin de söylediği gibi bir sinemanın tuvaletinde aşırı dozdan ölü bulundu. Enerji ve coşku veren koka yaprakları, kokain. Eski çağlarda koka bitkisinin yaprakları Bolivya ve Peru'daki yerliler tarafından ruha coşku verdiği açlık, susuzluk ve yorgunluğu giderdiği gerekçesiyle çiğnenerek kullanılırmış. Peru'da yapılan kazılar sırasında açılan mezarların bazılarında koka yapraklarından yapılmış demetler bulunmuş. Peruluların inancına göre insanlar öldükten sonra da koka yapraklarını çiğnemeye devam ettiklerinden bu bitkilerle birlikte gömülmeleri bir gelenek olarak kabul edilip günümüze dek sürdürülmüştür. Peru'da kurulan İnka uygarlığında koka yapraklarına özel bir yeri varmış. Bu uygarlığın yarattığı kültürün doğuşunda büyük ölçüde rol oynamış. Dinsel törenlerde kutsal bitki olarak yer almış, törene katılanlar tarafından kullanılmış. Bu gelenek 16. yüzyılın başlangıcında bu toprakların Pizarro komutasında İspanyol denizcilerin egemenliği altına girmesinden sonra da sürmüş. İspanyollar bu geleneği günlük yaşantının içine almışlar, altın ve gümüş madenlerinde çalışan yerlilerin çalışma gücünü ve üretimi artırmak için koka yaprağı kullanımını desteklemişler, böylece yayılmasına yol açmışlar. Koka yaprağının tek başına ya da kireç, tuzlu su, kına kökü, tütün gibi maddelerle karıştırılıp çiğnenerek kullanılması günümüze kadar sürmüştür. Coca-Cola'nın içinde kokain var mıydı? Avrupa'nın bu bitkiyle ilgisi 19. yüzyılda başlamış. Fransız kimyacısı olan Angelo Mariani, Orta Amerika'dan getirdiği bir tona yakın koka yaprağını yapıp sattığı birçok maddenin içine koymuş. Böylece koka pastilleri ve koka yapraklı çay hızla yayılarak Avrupa piyasasında kolayca alıcı bulmuş. Bunlar arasında en tutulanı Mariani's Coco Wine diye satışa çıkarılan koka yapraklı şarapları olmuş. 1886 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde Georgia, Atlanta'da bir hekim olan Pemberton, sinir sistemi için tonik olarak ileri sürdüğü bir içkiyi piyasaya çıkarmış. Bunun içinde şeker, meyve suyu, fosforik asit, kafein ve sır olarak bildirilen bir madde varmış. Bu günümüzdeki Coca-Cola ve ona benzer serinleticilerin başlangıcı olarak kabul edilmiştir. İlk çıktığı zaman sinir sistemi için besleyici ve uyarıcı etkisi olan, kolay ve rahat içilen, alışkanlık yapmayan, kötülü insanların her zaman kolayca içecekleri bir içki olduğu yolunda reklamlar yapılmış, tüketim artmıştır. 1892'den sonra Coca-Cola'nın Amerika Birleşik Devletleri'nde ve tüm dünyada satışı giderek artmaya başlamış. Yapılan reklamlarda bu yeni içkinin içinde besleyici özelliği veren koka bitkisi ve kola cevizi olduğu duyurulmuştur. 1903'te Coca-Cola firması piyasadaki bu serinleticinin içinde çok az miktarda kokain bulunduğunu kabul etmiş. Ancak 1909'da Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin yaptığı sayısız tahliller sonucu bu maddenin bulunduğu kesinlikle saptanamamış. 1911'de Coca-Cola firması uzun araştırmalardan sonra serinleticinin içine uyarıcı olarak kafein karıştırmaya başlamış. Amerika Gıda Örgütü, belirli oranlar arasında kalması koşuluyla serinleticinin içine kafein karıştırılmasına izin vermiş. Bugün Coca-Cola'nın içinde az miktarda kafein olduğu kabul edilmiştir. Hem cinsel uyarıcı hem sanat esinleyici. Birinci Dünya Savaşı'ndan hemen önce 1910'lu yıllarda Paris'te kokain kullananların yaşamlarını anlatan Guillain, genel kadınların yarıdan çoğunun kokain kullandıklarını, bunların özellikle Montmartre'da bulunan kahvelerden, içkili yerlerden, lokantalardan kolayca kokain sağladıklarını belirtmiş, kokainin cinsel duyguları kamçıladığını, cinsel sapıklar tarafından daha çok kullanıldığını yazmıştır. Kokain kullanma alışkanlığını 1. Dünya Savaşı'ndan sonra bütün Avrupa'ya yayılmış, Almanya ve İtalya'da ekonomik çöküntü, Sovyet devriminin yarattığı toplumsal çalkantı bu yayılışı kolaylaştırmıştır. 1920 yıllarında kokain, eroin kadar yaygın kullanılan ve onun kadar kötü ve zararlı etkileri olan bir madde durumuna gelmiş bulunuyordu. Avrupa ülkeleri bu salgını önlemek için ulusal ve uluslararası önlemlerin alınması gerektiğini duyurmuşlardır. Bu arada Fransa'da aralarında kokainin de bulunduğu birçok uyuşturucu ilacın reçetesiz olarak satışı yasaklanmış, kokain kullananların cezalandırılması için yasa çıkarılmıştır. Curtis Soffit ve Graur gibi kimi sanat eleştirmenlerine göre Dadaizm ve Kubizm gibi sanat akımlarının doğuşunda kokain kullanan ve kokainman olan ressamların büyük etkisi olmuş. Bu tür resimlerin özellikleri arasında bulunan renklerin kırılması, insanların ve nesnelerin ikileşmesi bu maddenin etkisine bağlanmıştır. Sherlock Holmes ve Harold Robbins'e göre kokain. Kokainin insan davranışları üzerindeki etkisi ünlü polis hafiyesi Sherlock Holmes romanlarında da yer almıştır. Dr. Watson adlı kitapta kokain kullanan bir insan şöyle anlatılmaktadır. Holmes, bu kokaindir dedi. Kokainin sudaki %7'lik eriği. Biliyorsunuz insan üzerinde etkisi çok kötüdür. Ancak ruhsal yaşamı etkiler, istek ve ilgiyi çoğaltır. Düşünceleri açıklığa kavuşturur. Bir süre insan kendisini güçlü sanır. Sonra bunların hepsi sönüp gider. Doktor Watson, Holmes'un bu açıklamalarını şöyle cevapladı. Doğru, bunu alınca düşüncem durgunlukları ve hareketsizlikleri karşı çıkıyor. Bu yapay uyarıcıyı alınca en güç ve karışık sorunları hemen çözerim. Her şeyi çözerim. Kişiliğimin donuk ve silik yanlarını beğenmiyorum. Nefret ediyorum. Düşünce taşkınlığı, hareket ve şiddet istiyorum. Bu nedenle bu mesleği seçtim. Bu beyaz tüy gibi kristallerde büyük güç var. Diğer uyarıcılardan çok farklı. Diğerlerinin besleme gücü yok. Lahana gibi, patates gibi doyurucu ve besleyici bu. Bunu aldıktan bir dakika sonra üstün bir güce ulaşırsınız. Claude Farrere, Uygarlıklar adlı yapıtında burundan çekilen kokainin neden olduğu beden ve ruh değişikliklerini anlatmış, ışığa ve sese karşı aşırı duyarlılık yanında sıcak ve soğuğa karşı duyarlılığın azalması ve cinsel isteklerde artma ve coşkuyu ve bu tablonun temel belirtileri arasında saymıştır. Uyuşturucu madde alt kültürünün etkisi altında kalan Harold Robbins, bütün romanlarında uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri, bu arada kokaini günlük yaşamla iç içe, bu yaşamın gerekli bir parçası olarak göstermiştir. Yazara göre kokain çekmek roman kahramanlarının masum ve yararlı alışkanlıklarından biridir. Kokain kullanan kahramanların hepsinde beden ve ruh gücü artıyor, zihin çalışması hızlanıyor, bilinç alanı açılıyor. Böylece kahramanlar yaşama sevinci buluyorlar. Kokain kullananlardan hiçbiri bu maddenin kötü yolculuğu diyebileceğimiz çöküntü durumuna düşmüyor. Çöküntünün kaygı ve bunalımını yaşamıyor. Örneğin Elveda Janet'i okuyanlardan birçoğu olsa da biz de bir denesek şeklinde düşünmeye başlıyor. Kokain kullanan Hollywood ünlüleri. Amerikan sinemasının en güzel kadınlarından biri olan ve modern Venüs diye anılan Ava Gardner, kokain kurbanı olan ünlülerden biridir. 1980 yılının güzel bir sonbahar günü Madrid yakınlarındaki villasında tek başına oturan, bunalım ve sıkıntı içinde kıvranan Ava Gardner, uşağı Manuel'in önerisine uyarak kokain kullanmaya başlamıştır. Uşağı ona bu beyaz sihirli tozdan bir fiske çekin, dünyanın en mutlu kadını olacaksınız demiştir. Bu öneri Ava Gardner'in kokain bağımlısı olmasına yol açmıştır. Sanatçı kokainin geçici olarak sağladığı ruhsal güçle Zelzele filmini çevirmiştir. Ancak filmin çekimi sırasında bulantı, kusma, burun kanaması, iştah kesilmesi, zayıflama, korkunç sarılar ve sabuklamalar içinde yeniden bunalıma düşmüş, bu bağımlılıktan kurtulmak için çabaladıkça daha çok çökmüştür. Uzun bir süre gençliğin sevgilisi olan Marlon Brando da çeşitli uyuşturucular, özellikle kokain kullanan bir bağımlıydı. 1950 yıllarında esrar kullanmaya başlayan ünlü sanatçı, sağlığının giderek kötüleştiğini görüp kısa bir tedaviden sonra bu bağımlılıktan kurtulmayı başarabilmiştir. Ancak 1960'lı yıllarda yeniden esrara başlamış, bunu diğer uyuşturucular izlemiştir. Bu çöküntüden kurtulması için arkadaşları ona Superman filminde kısa bir rol vermişler, ancak kamera karşısına geçmeden önce Marlon Brando cebinden çıkardığı küçük altın kutudan bir tutam kokain alıp burnuna çekiyor. Kısa süre sırt üstü yattıktan sonra birden yerinden fırlayıp çalışmaya başlıyormuş. Tony Curtis içinde benzer durum söz konusudur. Kanser korkusunu yenmek için kokain kullanmaya başlayan ünlü sinema oyuncusu artık bu maddenin bağımlısı durumuna düşmüş, bütün varlığını bu uğurda harcamıştır. Shirley MacLaine ve Hollywood'un birçok eski yeni ünlü sinema oyuncusunun başta esrar ve kokain olmak üzere çeşitli uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandıkları bilinmektedir. Hüseyin Rahmi Gürpınar kar alemini anlatıyor. Kokain kullanımının Türkiye'de yayılması 1. Dünya Savaşı ve Sovyet devrimini izleyen yıllarda olmuştur. Sovyet devrimi sonucu bozguna uğrayan Rankin'in ordusundan kaçan beyaz Rusların birlikte getirdikleri kokainle bu madde İstanbul'a yayılmaya başlamıştır. Savaş sonu İstanbul'un kimi barlarında, gazinolarında, lokantalarında, kahvelerinde, genel evlerinde çalışanlardan kar adı verilen kokain kolayca sağlanıyor ve bu maddeye bağımlı olanların sayısı gün geçtikçe artıyormuş. O yıllarda kokain bütün Avrupa'da olduğu gibi ya burna enfiye gibi çekilerek ya da ağızdan alınarak kullanılıyormuş. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın ilk kez 1926 yılında yayınlanan Ben Deli Miyim adlı romanından aktardığımız aşağıdaki satırlarda o yıllarda kokain kullanımına ilişkin bilgi vermektedir. Bak, şimdi beni dinle. Madame Fedrona'ya söyleyeyim, bize 3 çiftlik bir tandır hazırlasın. Bu tandırın harareti tamam yumurtayı canlandıran kuluçka sıcaklığında olacak. İçinde bütün uzuvlarımızın dumanlarını vereceğiz. Mesela burunlarımıza cennet tozu, ağızlarımıza şampanya, dudaklarımıza puse. Ah, keza ve keza ve ha keza. Anlarsın ya, işte o zaman Cici Bey'in karşısına Madame Fedrona'nın yeni sermayesi Lorovic'i göstermelik gibi dikeceğim. Ben o ikisini bir kokain aliminde 5 dakika kadar birleştirdikten sonra Ferhat'la Şirin'in cadısı gibi derhal ayırırım. Bilir misin efendim, Cici Bey gibi ateşli bir gence şişeyi dışarıdan yalatmak ne kadar hararet verir? Yarım saat geçmeden ayaklarıma kapanıp bana aman diyecek. Nihayet Fedrona'nın 38-40 derece ısıtılmış kuluçka tandırına düştük. Burunlarımız, ağızlarımız, dudaklarımız zevklerini almaya başladı. Uyarıcıların tesiriyle Cici Bey'in genişlemiş gözleri önünde yapma cennetler açılır, sinirleri tatlı bir hararetle gevşerken Nuri onun karşısına Lorovic'i dikti. Ah aptallar, bu olmayacak. İstediğin arkasından koşan ahmaklar. Kaç asırdan beri siz bunu biliyor, bu ham hayali gerçekleştirmeye uğraşıyorsunuz. Fakat terakki dediğiniz ifrit sizin bu budalaca isteğinize karşı neler yapıyor görmüyor musunuz? Dakikada 100.000 vücudun ruhunu alacak cehennem aletleri, zehirli gazlar, bombalar, gölgeler yaratıyor. Geride kalanları neşelendirmek için kırmızı kanlardan güller, laleler biteceklerdir. Akıllı kuvvetli milletler zayıf ve akılsızlıkları her vakit kendi çıkarları için kurban edeceklerdir. İnsanların adalet ve idare kanunları ne kadar değişse tabiatın bu ebedi vahşiliği hiç değişmez. Ölmek doğanın karşısında denkliği koruyan bir terazi kefesidir. Hayaller gördüren bitki ve maddeler halüsinojenler. İnsanlık tarihi boyunca ilk tanınan halüsinojen maddeler arasında Olaluyukuyu adında sarmaşık, Amanita muscarina adında mantar, Mandragora officinarium adında çatal köklü bitki ön sıralarda yer almıştır. Olaluyuku ve Amanita muscarina önce Kuzeybatı Sibirya'da şamanlar tarafından büyülü, olağanüstü mistik yaşantı yaratmak, doğaüstü güçlerle bağlantı kurmak, kötü ruhları kovmak, hastaları tedavi etmek amacıyla kullanılmıştır. Gardon Watson ve çalışma arkadaşlarına göre şamanlar, Himalaya dağları eteklerinde yetişen bu bitkilerin Hint tanrısı Rig Veda'nın verdiği kutsal gücü taşıdığını, insanlar üzerindeki etkilerinin bu güçten kaynaklandığını inanırlarmış. Yazarlar bu inancın eski Roma ve Yunan kültürüne ve mitolojisine girdiğini, buradan Hristiyan ve Yahudi dinlerine yansıdığını belirtmişlerdir. John Allegra, Hristiyanlığın doğuşuyla ilgili olarak yazdığı Kutsal Mantar ve Haç adlı kitapta insanın gerçek bedeninin Amanita muscarina mantarı yüzünden bozulup çürüdüğünü yazmıştır. Olaluyuku ve Amanita muscarina 14. ve 15. yüzyılda Orta Amerika'da egemen olan Aztek uygarlığı döneminde dinsel törenlerin yanı sıra bugün Afrika'da özellikle Bubiti dininin egemen olduğu Kongo ve Gabon'da dinsel amaçlar dışında cinsel gücü artıran, canlandıran, uyaran bir madde olarak kullanım alanı bulmuştur. Bilindiği gibi Bivite dini yeniden güncellik kazanan bir dindir. Geleneksel yerel ve ilkel dinlerle Roma Katolik dininin birleşiminden doğmuş, geleneksel dinlerin etkisi altında Iboga adı verilen Olaluyuku ve Amanita muscarina olduğu tahmin edilen bitkilere hem kutsal bir yer vermiş hem de insanın gücünü artırmak amacıyla kullanılmasını önermiştir. Özellikle törenlerde kimi yüksek miktarda Iboga köklerinin yarattığı görsel yaşantı içinde Tanrı'yla ya da atıların ruhuyla doğrudan doğruya konuşulabileceğine inanılmıştır. İncil'e göre adam otu kısırlığı gideriyormuş. Mandragora officinarium bitkisi batıda mandrake, Anadolu'da adam otu, Abdus Selam otu olarak tanınmıştır. Ufak yaprakları insan bedenine benzeyen çatal biçiminde kökü olan bu bitkinin topraktan çıkarıldığı sırada çığlık attığına inanan insanlar onu kutsal saymışlardır. Bu nedenle eski Mısır, Roma, Yunan, Anadolu mitolojilerinde yer almış İncil'de ondan söz edilmiştir. İncil, bu bitkinin çarmıha gerilmiş olan İsa'ya ölü görünümü verdiğini, böylece yeniden dirilmesini sağladığını anlattıktan sonra Yaratılışın Genesis 30. bölümünde 14. ayetten 18. ayete kadar bu bitkinin kısır kadınlara doğurganlık kazandıran özelliklerini anlatmıştır. Söz konusu bölüm özet olarak şöyledir. Yakup Rahel ile evlidir. Çocuk istemektedir. Ancak Rahel kısır olduğundan Yakup'un istediği çocuğu veremez. Bunun üzerine Yakup Rahel'den ayrılıp onun kardeşi Lea ile evlenir. Lea de kısırdır. Onun da çocuğu olmaz. Jakob'u elinden kaçırmak istemeyenle yardımcısı Zilpah'tan Jakob'la yatmasını ve ondan çocuk doğurmasını ister. Zilpah, Ruben adında bir erkek çocuk doğurur ve Jakob'la birlikte yaşamaya başlar. Bu arada Ruben büyür. Ekinlerin hasat zamanı tarlada dolaşırken bir bitki ilgisini çeker. Bu bitkiyi toplayıp anne olarak bildiği Lea'ya getirir. Lea bu bitkinin kısırlığı önleyen, doğurganlığı artıran mandraka bitkisi olduğunu bilmektedir. Jakob'u yeniden elde etmek ve ondan gebe kalıp çocuk doğurmak için yolunu gözlemeye başlar. Bir akşam Jakob tarladan dönerken yolunu keser. Kendisiyle yatmasını sağlar. Yatmadan önce mandraka bitkisinden elde ettiği şurubu içer. Gebe kalır. İzak adında bir erkek çocuk doğurur. Böylece Jakob'u yeniden kazanmıştır. Kendisini kısırlıktan kurtardığı için Tanrı'ya ve mandraka bitkisine teşekkür eder. Mandraka bitkisinin Hristiyanlıkta kazandığı bu kutsal yer, daha sonra bu dini benimseyen değişik toplumlarda farklı biçimlerde etkisini sürdürmüş. Kimi kez Tanrı'ya benzer bir güç ve üstünlük kazanmak, kimi kez şeytanın sağladığı hazlara ulaşmak, bazen cinsel ilgi ve isteği artırmak, bazen de sihirli olağanüstü bir deneyim yaşantı yaratmak için kullanılmıştır. Bir sarmaşık, bir mantar ve bir kaktüsün mucizeleri. Bugün başta Güney ve Kuzey Amerika ve birçok Avrupa ülkesi olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde yaygın olarak kullanılan halüsinojen maddeler, yukarıda söz konusu edilen bitkiler yanında Aztek uygarlığından beri tanınan Aztek triadı adı verilen 3 bitkiden elde edilen etkili maddelerdir. Bunlardan biri Oralüko adı verilen bir tür sarmaşıktır. İkinci bitki Azteklerin tanrının bedeni anlamına Tiwanaku'nun adını verdikleri etkili maddesi psilosibin ve psilosin olan bir mantardır. Bugün özellikle Meksika'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Avrupa'nın birçok ülkesinde yetişmektedir. Üçüncü bitki etkili maddesi meskalin olan ve peyot adı verilen bir kaktüstür. Peru'da yetişir, San Pedro kaktüsü olarak tanınır. Psilosibin ve psilosin Aztek triadında bulunan Tiwanaku adlı mantardan elde edilen etkili bir maddedir. M.Ö. 1000 yılından beri Guatemala ve Meksika'da yetiştiği eski Aztek ve Maya uygarlığı çağında özellikle dinsel törenlerde kullanıldığı sayılan Tiwanaku mantarını şeytan biçiminde gösterilen Maya heykelleri bulunmuştur. Ayrıca bu mantarında Aztek triadında yer alan diğer maddeler gibi dinsel törenlerde çiğnenerek kullanıldığını düşündüren türlü söylentiler vardır. Bu mantarın ruhsal yaşantı üzerindeki etkisini ilk yazan 1609 yılında İspanyol keşiş Fray Toribio Benavente olmuştu. 5. İspanya Kralı 2. Filipe'nin misyonerleri arasında Orta Amerika'ya gelen Benavente, Motilina ya da Motolina adını verdiği bu mantarın eski uygarlıklarda kullanım yeri ve ruhsal etkilerine ilişkin olarak şunları yazmıştır. Yaptığım incelemelere göre bu mantar Maya uygarlığında dinsel törenler sırasında kullanılırmış. Bu acı bitkiyi çiğneyenler kendilerinden geçer, Tanrı ile doğrudan doğruya bağlantı kurma olanağını bulur ve onun öfkesinden kurtulmak için dua ederlermiş. Bu mantarda inanana Tanrı'yı gösteren yüce bir güç var. İnsanı şeytan gibi yapıyor. Aynı yıllarda misyonerler arasında Orta Amerika'da bulunan keşiş Bernardine ve Shogun da bu mantara ilişkin şu bilgileri toplamıştır. Bu ufak bir mantar. Ağızda çiğnenir ya da yenilip yutulabilir. Bu mantarı çiğnedikten bir süre sonra insan şarap içmiş gibi sarhoş oluyor. Görmesi, işitmesi değişiyor. Endişeli, kaygılı, korkulu, sıkıntılı ve öfkeli bir duruma giriyor. Kimi kez saldırmak, vurup kırmak, kimi kez de içinde bulunduğu çevreden kaçmak, uzaklaşmak istiyor. Bu durum alınan mantarın miktarına bağlı. Görebildiğim kadarıyla bu mantarda şeytanın bütün kötülükleri toplanmış. İnsanı şeytan gibi yapıyor. Hristiyan misyonerler arasında bulunan keşişlerin Tiwanaku mantarına ilişkin olarak gözlem ve söylentilerine dayanarak verdikleri bu bilgilerden sonra 1950'li yıllarda Meksika'ya giden botanik bilgini Gardon Watson ve eşi o yıllarda Meksika'nın kırsal yörelerinde dinsel törenler sırasında kullanılan bu mantarın etkilerini şöyle anlatıyor. İnsanı geçmişte ve gelecekte yaşatıyor. Zaman kavramı siliniyor. İnsan başka bir varlık oluyor. Başka bir yaşantı içine giriyor. Bu yaşantı içinde bütün evreni ve Tanrı'yı algılama olanağı var. Gövdeniz kurşun kadar ağır, ancak ruhunuz alabildiğine özgür. Dilediği yere gidip dilediği biçime girebiliyor. Düşünce dünyanın varoluşuna kadar geri gidip dünyanın sonuna dek ileriye yönelebiliyor. Düşünce durmaksızın akıyor. Her şey açık ve net. Duyguda, düşüncede sınır yok. Bu mantarı yedikten sonra insan olağanüstü bir yaşantıya giriyor. Bu nedenle bu mantarı mucizeler yaratan bir bitki gözüyle bakıyoruz.